Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te cuma akşamı, artık dün depremi konuştuğumuz için bir konuğumuz vardı, çok konuşamadığımız kendisiyle. Tekrardan geldi bizleri kırmayaraktan. David Şaboy burada. Hocam kendisi bir DJ. Müzik nasıl tanımlayalım David Şaboy'u? Atalar Hocam'a sormak istiyorum. David Şaboy'u nasıl tanımlarsın bize, konuğumuzu?
Veteran DJ'lerden.
Veteran derken artık emekli mi etti kendini, o anlamda mı söylüyorsun?
Yok, değil.
Tecrübeli DJ'lerden. Tecrübeli. Yani henüz bu ülkede taş plak değil, taş yokken bu adamlar çalıyorlardı herhalde, öyle mi hocam?
Remix artist. Tuttuk duyuyor ben çalarken.
Evet, çok meşhur remixleri var kendisinin. Benim bildiğim en çok bilinenlerden bir tanesi herhalde, öyle mi hocam? Koparılan çiçekler var. Bunları konuşacağız. Dünkü deprem günümüze göre bugün daha neşeli olmaya çalışacağız. Bilgehan Başkan zaten burada, onu artık tanıtmama gerek yok, her zaman burada olduğu için. O zaman başlıyoruz. Charles başladı. Murat Özsoy'la Charles'dasınız. Cuma akşamı, artık haftanın son akşamı olduğu için son bir mücadele, son bir çabadan sonra herkes eve gidecek ve hafta sonu olacak. Umarım güzel bir hafta sonu olur diyerekten. Atalar Hocam burada, Bilgehan Başkan burada. Daha önemlisi David Şaboy burada. Kendisi bir DJ'miz, meşhur bir DJ'miz. Hocam bir şey sormak istiyorum. Bu DJ'lik meslek halinde mi şu an? Bir meslek olarak sayıyor muyuz DJ'liği? Neden soruyorum bunu, söyleyeyim sana. Bir influencer DJ'lik muhabbeti var ya. Şimdi böyle yani influencer olan, bir kitleyi dolduran, bir yerlere dolduran, kafasına bir kulaklık geçirip DJ oluyor ya. Bunu nasıl ayrıştırabiliriz? Şimdi sen çok eskilerden olduğun için yani. Sormam lazım.
Bunu ayrıştırmak zor. Artık bir setup alan, biraz müzik birikimi demeyeyim de işte gustosu olan diyeyim.
Evet.
İki setup'ın başına geçen artık DJ oluyor. Ama tabii ki bana göre en başından beri meslek. Eskiden meslek bile sayılmıyordu.
Evet.
Hatta bizim zamanımız yoktu.
Bir şeyler hazırlamış olmak ya da bir şeyler üretmek olduğu zaman meslek diyebiliriz buna yani. Sen sonuçta kendi setlerini üretiyordun değil mi? Bu farkı nasıl anlatabiliriz dinleyiciye?
Ya sonuçta sanatçı kategorisine sokuyorum.
Evet.
Yani ben bizim mesleği. Sonuçta bir sanat icra ediyorsun orada.
Evet. Artistik bir tarafı var. Bir de yani dünyada baktığın zaman DJ'lere zaten meslek mi değil mi diye sorgulamak biraz zayıf kalıyor.
Evet, çok tanımlı, çok büyük DJ'ler var. Ben çok, tabii bunu ben sorgulamıyorum canım. Benim için büyük
sen
bir...
sorguluyorsun sen.
Hayır. Bence çok büyük bir şey. Yani kocaman bir sahne. Mesela bu meşhur yerler var. Neresi orası hocam? Tomorrowland diye bir yer var mesela.
Festivaller var.
Festivaller var.
Mekanlar var.
Türkiye'de öyle büyük bir festival var mı? DJ'ler için.
Geçen sene yapıldı. Güzel bir tane.
David
oluyor,
Şaboy
her
hocam.
Sene oluyor tabii.
Hep var.
Bak ben bu soruyu soruyorum, en alakasız insanlar cevap veriyor.
Ama hep var.
Bilgehan Başkan. Bilgehan Başkan da DJ.
Benim DJ olduğumu da unuttu. Kendi ama DJ'miz burada... benim DJ olduğumu unuttu,
evet,
şu anda.
Evet ama burada bak, şimdi burada konuğumuz var. David Şaboy var burada yani, lütfen.
Yes.
Hocam.
I'm also producer too falan.
Tamam, mikrofonu...
I'm Worldwide.
Mikrofonu kısabiliyorum. Ben de bir DJ'yim, onu unuttun. Buradan hemen şak diye mikrofonu kısıyorum. David Şaboy hocam, Türkiye'de böyle büyük festivaller var mı çalabildiğimiz? Çalabildiğin.
Var tabii, oluyor yani. Kışın Uludağ'da festivaller oluyor, başka yerde oluyor. Yazın evet. İstanbul'da ve farklı artık.
Ama şöyle başlıyor. Mesela bir o anlattığım Tomorrowland'ler gibi böyle kendisi de bir etkinliğe dönüşen bir festivalimiz yok herhalde.
Ya yok, çünkü bu iş biraz bütçeye dayalı işler.
Evet.
Malum Türkiye'de de sürü şey yasak geldiği için sponsor bulunmakta zorlanan.
Evet. Aslında ciddi bir kitlesi var yani, dinleyici var kitlesi. Ki, çok büyük ki. Bence.
Ben gittiğim en güzel festivale Türkiye'de geçen sene gittim. O Unforbidden Festival ve bu sene tekrardan yapılırsa büyümeye devam edeceğini düşünüyorum.
Park
neredeydi?
Ormanda.
Park Orman'daydı.
Aa, bir ara bir şey vardı mesela, bana çok fantastik gelmişti. Kapadokya'da bir festival yaptılar.
Evet.
O sonra yasaklandı galiba.
Onlar yurt dışında hala yapmaya devam ediyorlar. Şahsen tanıyorum bu kendilerini.
O zaman şey diyelim, inşallah yakın zamanda bir keşke yani diyelim, ya da bir festival olur böyle Tomorrow Land gibi falan. Sonra yasaklanır. Öyle diyelim. Şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te cuma akşamının şarjındasınız. Yanımda David Şaboy var. Ne kadar şekilli bir isim abi ya. David Şaboy. Tam DJ. Ya sen DJ doğmuşsun, ben sana söyleyeyim.
Yapma ya.
Yani David Guetta mıydı o? Atalar Hocam nasıl okunuyor? David Guetta mesela. Evet. Bu adam da şimdi DJ doğmuş yani. Yani muhasebeci olmazmış senden. David Şaboy ismi. Cool. Cool bir isim. Sahne ismi.
Sağ ol.
Nerelisin?
Türk'üm.
Hayır, nereli yani, biliyorum Türk
İstanbul.
Olduğunu. İstanbul'lu musun?
Evet.
İstanbul'un çok eskilerindensin
çok
o zaman.
Çok
eskilerinden olduğu için David Şaboy. Cool bir sahne ismi.
Dedesi falan filan.
Evet. Ama mesela bu DJ'lerin tabii bir yandan da bu şekilli insanlar olmaları da şart bir yandan bence. İsimleriyle, duruşlarıyla, havalarıyla falan yaptığı şey müzik çalmak, ama orada sahneyi doldurmak çok zor bir mesele yani.
Evet, zor.
Burada teknik mi? Mesela şu dinleyiciyi dinlemek, izleyiciyi diyelim ona daha doğrusu. DJ olduğu için bir performans da var ortada. İzleyiciyi okumak diye bir şey var.
Var.
Var değil mi?
Var.
Çünkü öyle bir yer geliyor ki böyle tam orada müziği sustursun istiyorsun. Adam da sanki onu biliyormuş gibi lap diye müziği susturuyor.
Aynen öyle. Aslında bu biraz da enerji meselesi. Etki tepki, karşındaki dediğin gibi dinleyiciyi okumak, izlemek.
Evet.
Onu çözdüğün anda zaten o gece efsane geçiyor.
Eğlenmeyi seven adam eğlendirebilir herhalde, böyle mi?
O da olabilir.
Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Bu DJ'lere baktığın zaman mesela iki yanında DJ arkadaşımız var. Bir tanesi burada Bilgehan Başkan, yine DJ. Atalar Hocam yine DJ. Bu adamların tiplerine baktığın zaman mülayim insanlar bunlar yani. DJ'ler genelde bir nerd tipleri de oluyor, böyle bir mülayim. Yani işin mutfağında çok mu vakit geçiriyorlar yani? Biraz böyle sanki yani ne bileyim, bir grup vardır ya mesela, rock grubu. Oradaki basçı gibiler yani DJ'ler genel olarak.
Ya bu biraz da bir yapı meselesi, biraz şey meselesi. Bakma ben de hani sağ ol bu arada bunu şey olarak aldım kendime söylediğin için. Ben de aslında baktığında çekingen ve öyle bir şey yapıyor sahibi ama.
Ya bir basçı karizması var hepinizde yani, var baktığım mı? Zaman.
Ya Allah razı olsun.
Ama mesela hani orada eller havaya yaptıran bir adam daha böyle sanki o gece hayatının içindeymiş gibi olması gerekiyormuş gibi geliyor. Ama halbuki müziğin içindesin sen.
DJ'lik şöyle bir şey aslında. Tek bir müzik türü var ve bütün DJ'ler aynı türü çalıyor değil. Kendi içinde bir sürü kollara ayrılan, bir sürü tarz farklılıkları olan bir meslek olduğu için çaldığın müziğe göre de kişinin tarzı da şekilleniyor. Yani
evet.
İşte eğlendirici olmak başka bir şey. İşte kimi daha farklı saatlerde müzik çalıyor, kimi tür olarak farklı çalıyor. Yani çok çeşitli bir şey aslında.
Evet, DJ'lik son zamanlarda da popüler de bir şey.
O
artık
yüzden
DJ'ler...
tipler de değişken olabiliyor orada. Yani ama genel insanların kafasında tek bir tip. Hani eğlendirici, çok uçuk kaçık, böyle bir tipoloji oluyor. Hani DJ deyince hemen uçuk kaçık biri gibi, ama öyle değil.
Bence tamam.
Çoğunlukla öyle.
Biz birazdan
yaklaşık 20 yıldır bayağı süperstarlık gibi bir şey yani.
Evet, işte birazdan bizi şu anda yolda dinleyen dinleyicilerimize, ya ben bu ofisteki mesleğimi bıraksam da DJ mi olsam diye düşünen dinleyicilerimiz için az sonra DJ'liğin iyi yanları, kötü yanları ve nasıl DJ oluruz falan, bunları konuşacağız. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarjdasınız. DJ'liği, DJ'lik mesleğini, DJ'lik mesleğinin zorluklarını konuşuyorduk. Yanımızda David Şaboy var ve diğer konuklarımız var her zamanki gibi. Atalar Hocam ve Bilgehan Başkan var. Ben şimdi David Hocam'a sormak istiyorum.
Sor hocam.
Hocam, DJ'lerin şöyle çok gece hayatında olmasından kaynaklanan böyle bir güvensiz tipleri var sanki. DJ'ye mesela sen şimdi bir kız babası mısın?
Evet.
Var mı kızın?
Var.
Attım tuttu. Atalar Hocam'ın vardı. Şimdi bir DJ'ye kız verir misin diye sana sorsam. Yani DJ'ler baktığın zaman çok mülayim insanlar gibi duruyor tanıdığın
nerede
zaman.
Nerede çaldığına bağlı, bir de ne müzik çaldığına bağlı olarak.
Öyle mi diyorsun?
Ya ne bileyim, şimdi sen mesela bu gece hayatının içinde olman bir zorluk yaşatıyor mu ilişkilerinde, evliliğinde ya da işte ne bileyim?
Karşı taraf için zor bir şey tabii ki.
Evet yani gece yani, gidiyor eğlendiriyor falan.
Evet, sonra
öyle bakıyoruz.
Değil. Abi de seyahat halindesin.
Evet, bir yerden bir yere gidiyorsun falan.
Devamlı gidiyorsun. Bayram yok, hafta sonu yok, seyran yok.
Bizim yani çok... DJ'ye ben olsam kız vermem der gibi der gibi bir yere bağladım mevzuyu. Ama bir yandan da işte popüler de bir meslek şu anda.
Şu anda ama.
Neden böyle oldu? Şu anda niye popüler mesela? Yani mesela bak, bu birkaç sene önce böyle değildi. Rap müzik gibi bir anda böyle çıktı. DJ Türkiye sanki DJ'lerle yeni tanışıyormuş gibi. Ben mesela çok isim duymaya başladım. Daha önceden duymadığımız yabancı yerli isimler.
Var şu anda tabii, sallasan çarpıyor DJ'ye, öyle bir durum var.
Evet.
Tabii zaman içinde şarkı bulmak kolaylaştı. Müzik yapmak kolaylaştı. Yeni çıkan aletlerle hakimiyet biraz daha kolay oldu müzik şeydi. Biz başladığımızda plaklarla şey yapıyorduk. Şimdi Recordbox dediğimiz bazı programlar var. Artık şarkılar Sync sayesinde. Onlar neredeyse kendi kendine mix yapabiliyor.
Evet.
Evlere kadar girebilen artık müzik aletleri var. Hani biraz zevkin varsa eve bir alet alıp hemen başlayabiliyorsun. Ve hani öğrenmen kolay oluyor. Ama eskiden bu kadar kolay değildi. Bu yüzden de çok da tercih edilen bir şey değildi.
Peki şu anda bu işi yapmak daha kolaylaştı gibi duruyor. Tabii ki o zaman hala bir kalite farkını yok edip etmiyor yani bu durum değil mi? Sonuçta daha iyileri hala var. İş kolaylaşmış olsa
teknik
da.
Teknik olarak kolaylaştı.
Ben evet, teknik olarak, teknik olarak tabii bunun cevabını verdim. Sonuçta devamlı müzik dinleyip devamlı şey yapıp o şarkıları karşıdaki tarafa birleştirdiğinde onları rahatsız etmeyecek kadar zaten mix yapıyorsun bir şekilde.
Evet.
Onları birleştirerek bir hikaye çiziyorsun.
İşte burada zaten kafalar karışıyor hocam.
Evet, orada zaten o da. Yoksa
Burası önemli. Yani DJ'leri için şunu düşünüyor olabilir birçok insan. Mesela gitti bir mekanda DJ çalıyor. Çok da mesela hani onu bir yerden yakalayamadığını varsayalım. Düşündüğü şey şu. Adamın önünde bir liste var. Oradan müzik çalıyor.
Evet.
İşte iş aslında bundan çok daha farklı. Orada bir ton tutturuyorsun anladığım kadarıyla. Yani bir...
Aynen öyle yani.
Mekana göre ya da dinleyiciye göre.
Onu diyen de oluyor. Bazen işte playlist mi çalıyorsun, hazır mı çalıyorsun diyenler oluyor. Mesela hiçbir zaman hazır. Çünkü o anın nereden nereye geçeceğini sen de bilmiyorsun. Evet. Çünkü gecenin içinde ya da gündüz neyse çaldığın o anki şeye göre yol çizebiliyorsun.
Evet.
Bunun için de biraz müzik hafızasının ve şeyin playlistinin çok geniş olması, arşivinin geniş olması gerekiyor.
Psikolojinin evet. de sağlam olması gerekiyor çaldığın yere türe göre. Çünkü gözler senin üstünde. Oradaki o şeyi yönetebilmek, durumu yönetebilmek aslında evet, kolay da değil.
Maestro.
Yani DJ'ler orada sadece kafasında kulaklık böyle yarım takılmış fıçı fıçı yapıyor ve kafa sallıyor değiller.
O yarım bu fikirden de bile bir şey dinliyoruz aslında.
Bir de öyle bahaneleri var. Bu fikirden vazgeçiyoruz. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Cuma akşamının şarjındasınız. Müzik konuşuyorduk, DJ'leri konuşuyorduk ve eğlenceyi konuşuyorduk. David Şaboy ve Atalar Hocam ve Bilgehan Başkan'la. Ben şimdi David Hocam'a sormak istiyorum. Hocam gittiğin mekana ya da çalacağın yere ya da dinleyici kitlesine göre mi bir tarzını değiştiriyorsun? Yoksa senin çok bariz bir tarzın var mı?
Çok bariz bir tarzım yok. Gittiğim dediğin gibi yere göre biraz... flexible olmaya çalışıyorum.
Nabza göre şerbet diyorsun.
Evet. Tabii ki belli bir çizgi... de ilerlemeye çalışıyorum.
Peki ama... asla çalmam dediğin bana bir şarkı söyler misin?
Yok
kimseyi yani. Kırmadın. Asla çalmam dediğin.
O da
asla.
O da yerine göre değişir.
Vallahi.
Evet.
Ama yerine göre değişmesi gerekiyor. Bizim kültürümüzde aynen böyle. Yani öyle. Düğünlerde mesela en sosyetik düğünde bile bir noktadan sonra hani bağlanır ya yıldız tilbeler bilmem neler oradan bağlanır işte keşan havaları falan. Galiba bu yani.
Aynen öyle.
Ama hiç çalmam dediğin bir şey de sen çalarsan mutlaka herhalde bir şeyler kataraktan artık kendi tarzına değil mi? Yani mesela sana geldik Konyalı'dan başkasına bastırmam çal desem de çalarım.
Yani mesela bir gece kulübünde bunu çal desen asla çalmam ama bir düğünde böyle bir şey istersen çalarım.
Evet
bir
ama hazır olduğunda mesela belki hani o çok istenen bir mekan var mesela ama mekanın tarzı da kendine göre bir Konyalım cover'ı da yapılabilir belki.
Yapılabilir hatta şurada çok enteresan bir şey söylemek istiyorum. Diplo var dünyaca tanınmış bir...
Evet.
Prodüksör ve DJ.
Evet.
Klein'a gelmişti geçen sene diye hatırlamıyorsam. Ankara'nın bağları çaldı adam.
Tabii. Evet işte.
Çok iyiydi bu arada.
Ve biz de mesela aa ne kadar cool diye bir şey söyledik. Sen çalsan orada taşlanmış olabilirdi hocam. Ankara'nın bağlarına mı bağladın? Ya böyle ama son zamanlarda yine bizim kendi müziklerimize yöneliyor da DJ'ler mesela. Mesela Hey Douglas var Yasin'in projesi evet. Mesela. Orada da normalde hani bu mekanlarda çaldığı zaman böyle burun kıvıracağı birçok yeni neslin belki şarkılar çok daha popüler halde gelmeye başladı. Yani bizim aslında çok derin bir kaynağımız var değil mi hocam? Yani arkaya baktığın zaman orada sample'lanabilecek ya da alıp da yeniden cover'ları, versiyonları yapılacak inanılmaz bir kaynağımız var bizim.
Ya biz ülke olarak da zaten her iki tarafta da köprü vaziyeti gördüğümüz için bunu müziklerimize evet. de yansıtabiliyoruz ve bence gerçekten şanslıyız. İşte o doğu ezgilerini batı şeyle sentezleyip ortaya çok güzel böyle bir harman evet. çıkartabiliyoruz.
Şu anda tam da zamanı bak. Mesela Glass Beams diye bir grup var. Bir ara geldi Türkiye'ye tekrar geleceklermiş galiba. Yine Kurang Bin diye bir grup evet. var. Bunlar mesela hep bakıyorsun arkada psikodelik rock ayağına bizim işte Erkin Koraylarımızın.
70'lerin
şeyi var. Ya. O yüzden müziğin kıymetini bilelim. Yani müziğimizin kıymetini bilelim. Ha işte DJ'lerimize düşen de alıp onu tekrardan yenileyerek değil mi? Gençlerin önüne, yeni neslin önüne o günün trendleriyle ortaya koymak.
Peki, DJ'ler aslında trend belirleyen bir tarafta da oluyor. Yani o grupların o müziklere yönelmesinde DJ'lerin payı şöyle oluyor. Bu selektör dediğimiz tarzda DJ'ler eski plakları karıştırıp bulup bunları bir yerlerde çalıyorlar. Belki o müzisyenler gidip oralarda onları dinleyip
evet.
feyz alıp o müziği üretmeye yöneliyorlar. Yani DJ'ler de aslında müzikte belirleyici bir ayak oluyor.
Evet, birazdan müzik trendlerini konuşacağız, DJ'liği konuşacağız. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te haftanın hafta içinin en güzel gününün şarjını yapıyoruz. Dolayısıyla en güzel şarjımızı yapıyoruz. Yanımızda da şahane bir konuğumuz David Şaboy var. Kendisi bir DJ. Aynı zamanda da çok meşhur coverlara, cover mı diyelim hocam ne diyorduk? Remixlere imza atmış birisi. Bir DJ'miz. DJ'likten yani şöyle bir mesele var burada. Sevdiğin işi yapmak çok güzel bir şey muhtemelen. Değil mi hocam?
Olmaz
müziği
mı?
Seviyorsun. Sevdiğin işi yaparak hayatını geçindirmek daha da muhteşem bir şey galiba.
Tadından yapmak.
Ama bunun için o çileyi çekmen gerekiyor değil mi?
E tabii çilesiz bir şey olmuyor. Çilebi, bülüm çileviyle çalabilirsin mesela bundan sonra.
Sen, evet, buradan bak hemen DJ'lik geldi. Oradan hemen çile.
Her işin zorlukları var ya. Yani
evet.
O i̇şte, zorlu dönemden geçmeden.
Orada bir dayanma eşiği var. O dayanma eşine dayanmamız gerekiyor. Sen mesela bu işi yaparken muhtemelen DJ'leri görerek mi DJ olmaya karar verdin? Nasıl başladın bu meseleye?
Yok ya, küçükken radyonun sesini kısıp televizyonun sesini falan çalıyordum. Böyle saçma sapan.
Doğuştan bir DJ işte bu.
Ya evet.
Ama sonra bundan para kazanman gerektiğini ne zaman anladın? Ve o sırada başka bir meslek yapıyor muydun?
Anladım demeyeyim de bu iş işte dediğin gibi genelde hep gönül koyarak başlıyorsun. Bir şekilde evet. Hani bu işten para kazanayım diye başlamıyorsun. Müzik zevki diye bir şey var. Hatta bu biraz on and off oldu aslında. Bir başladım, bir bıraktım, bir daha başladım falan.
Evet.
Türkiye koşullarında kolay değil. Tabii evet. Şimdi dediğim gibi çok var ama eskiden bu kadar çok yoktu. Biraz şans da lazım her işte olduğu gibi.
Evet.
Tabii iyi olmak da gerekiyor.
Sen o eşiği sabrederekten geçtin işte. Aslında sanatçılara verilmesi gereken tavsiye bu sabır sebat yani bir noktada.
Her işte öyle.
Peki ne yaptın ilk kazandığın parayla? Nasıl bir heyecandı o? İlk nerede, hangi işte para aldın?
Hiç hatırlamıyorum. İlk böyle birkaç küçük özel parti yapmıştım daha gençlik yıllarında. Sonra radyoculuk yayın hayatım vardı. Radyodan sonra aslında biraz daha... Evet, senin gibi şu anda masa başında olmak çok güzel ama... dinleyiciyle birebir kontakta evet. olman da ayrı bir keyfi var.
Kesinlikle.
Gerçi burada da binlere ulaşıyorsun. Onda ayrı bir şey var. İkisi evet. de farklı güzellikleri var ya.
Ama o anda mesela para ilk sana cebine para sıkıştırdıklarında ya da zarfta veriyorlar ya müzisyenler genelde kuliste gelip. Hani o ilk zamanlarında orada şu oldu mu sende de? Mesela ben de ilk işimi para için yaptığımda ya da karşımda para aldığım zaman şunu hissettim yani. Aa, bir de bunun üstüne para mı veriyorlar ya?
Ya tabii, evet, o da var tabii canım.
Değil mi? İnsanın böyle sevdiği işi yapması. Bir de seninki de direkt insanlarla bir karşı karşıyasın ya. Hani onları eğlendiriyorsun, bunu görüyorsun yani işte.
Hoştan büyük az zaten.
Onun üstüne bir de para aldığında hayatını yaşıyorsun
tadından
yani.
Tadından yenmez, kaymaklı.
İşte kendini gerçekleştirmek böyle bir şey bence. Yani tamam, hayattaki o survival işini geçtikten sonra hani işte evin, araban, bilmem ne, neyse artık bunlar çok artık uçlaştı. Bu Maslow piramidi bizim ülkemiz için çok geçerli halde değil şu anda ama... İşte bence kendini gerçekleştirmek, bu içinden gelen çocukluktan, adam baksana o zaman daha DJ görmeden kendi kendine bir şeyleri birleştirerek müzik yapıyor. Ve şu anda da bununla hayatını sürdürüp bir isim de oluyor. İşte bu bence kendini gerçekleştirmek, herkese nasip olması gereken.
Kesinlikle.
Evet, güzel bir şey. Şarj güzel devam abi. Ediyor o zaman.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Cuma akşamının şarjı devam ediyor. David Şaboy konuğumuz, Bilgehan Başkan ve Atalar Hocam her zaman olduğu gibi burada. Şarkılarımız, Türklerimiz muhabbetimizle saat 8'e kadar buradayız. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Cuma akşamının şarjındasınız. David Şaboy konuğumuz. Bir haberim var hocam. Bilmiyorum senin ilgini çeker mi? Can Yaman'ın dizisi yayından kaldırılmış.
Yok, çekmiyor.
Çekmedi mi? Atalar Hocam, senin çekti mi ilgili
hiç,
bu haber?
Hiç.
Senin de çekmedi. Bilgehan Başkan,
yok,
seni soralım.
Can Yaman kim?
Can Yaman kim diyor. Herkes Can Yaman'a kızgın. Hocam, Can Yaman'ın dizisi neden yayından kaldırılmış? Can Yaman'a bir soru sorulmuş bir röportajda galiba. Demişler ki Türkiye mi İtalya mı? O da şak diye İtalya demiş. Şey de sormamış yani, ne konuda dememiş yani mesela.
Bana Chicago PD artık çekilmiyor desen üzülürdüm ama.
Yani artık yani Türkiye mi İtalya mı sorusuna verdiği şeyden. Ya bazı ünlüler var. Bilmiyorum şimdi bunu demek doğru olur mu ama böyle bir gıcık oluyor insanlar galiba otomatik olarak sanki. Can Yaman'da da böyle bir şey, bir antipati, bir durumu oluşmuş sanki. Bir zamanlar böyleydi, bilmiyorum sonra ne oldu. Sonra böyle bir hata işlemiş kendisi ve dizisi yayından kaldırılmış. El Turco diye bir dizi. Hiç kimsenin haberi yok mu bu diziden ya?
Harbi, ben ilk kez duydum, ne bu?
Allah Allah. Peki o zaman sizlere sormak istiyorum. Türkiye mi İtalya mı? Yani programımızın yayından kaldırılmış.
Başka bir yer söyleyebiliyor.
Ya ben şimdi size söyleyeyim bak, dürüst bir şekilde. David Hocam, sana sormak istiyorum. İtalya'da bulundun mu daha önce?
Bulundum. Çaldım bile.
Çaldın bile.
Kalmadığımız yer kalmadı.
Şimdi
ya.
Türkiye mi İtalya mı sorsan, mesela pizza konusunda ben Türkiye mi İtalya mı konusunda ne dersin pizza konusu?
Pizza konusunda tabii ki İtalya.
Tabii
diyeyim.
Yani.
Evet, şimdi. Pizza. Ben sana bir şey söyleyeyim, ben Türkiye diyebilirim yani buna. Daha yani bilmiyorum, ben belki tam yerinde yemedim. Türkiye'de de iyilerini yedim ya.
Tamam, Türkiye'de iyileri var da hani pizza
tamam,
deyince de.
Tamam, yine de hani şey. Peki eğlence kültürü konusunda İtalya mı Türkiye mi desem? Sadece eğlence kültürü konusunda.
Bu muhabbetin üstüne diyeceğim, şaşırdım.
Bu muhabbet şeye doğru gidecek galiba. Evet, Türkiye'ye demen gerekiyor. Yani evet, Can Yaman böyle bir hata yapmış ya, İtalya mı Türkiye mi
biz
diye.
Biz de aynı hataya düşmeyelim diye.
Evet, biz de aynı hataya düşmeyelim. Tabii ki Türkiye. Yani yaşamak için de... kazanmak için de, sevmek için de en iyisi Türkiye. Can Yaman'a buradan dersini almasını diliyorum.
Ben sana
diliyorum.
Soru sorabiliyor muyum peki?
Tabii ki.
Murat 124 mü, Ferrari mi?
Tabii ki Murat 124 burada.
Gerçi o da bir İtalyan.
Bence öyle. Evet. Ama burada şunu söylemek lazım yani. Hani sen şimdi Türk... Ya bilmiyorum. Can Yaman'daki genel olarak sorunumuz şu galiba anladığım kadarıyla. Şimdi İtalya'nın artisti gibi davranıyor gibi geliyor insanlara. Yani sonuçta seni buradan hani biz uğurladık ya oralara. Hani biraz orada bir kırmış insanları yani. İtalya mı Türkiye mi? Bilmiyorum. Tam röportajı dinlemek lazım yani. Direkt olarak hani bir konuda nerede yaşamak istersin dediğin zaman da mesela. Birisi İtalya'da derse de küsmem ona ben yani. Hani o zaman daha git demem ama Can Yaman olunca tabii dikkat etmen lazım böyle şeylere. Tepki çekebiliyor. Dizisi de kaldırılmış yayından ama kimse üzülmedi gibi o zaman. Hani aslında gündem etmenin de bir anlamı yokmuş. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarjdasınız. David Şaboy konuğumuz. David Şaboy ne kadar şekilli bir isim bundan bahsetmiştik. Şanslı bir adam. Hocam ismin çok güzel. David Şaboy.
Eyvallah.
Havalı bir sahne ismi yani. Zaten DJ'ler genelde bir sahne isimleri koyuyorlar. Sen mesela demişsindir benim zaten ismim Havalı yani. Niye?
Doğuştan. Çok onlara karşılaştığım oluyor ya bu gerçek ismi falan.
Değil mi? Çünkü David Şaboy deyince böyle hani ne bileyim Amerikalı falan bekliyoruz aslında yani. Türkiye'nin de yerlisinin yerlisi yani. Eski İstanbullularımızdan birisi kendisi. Ama bir isim şeyi var. Mesela bazı insanların isimleri kendilerinde durmuyor. Atalar hocam benim böyle bir fikrim var. Mesela bizim fenomen radyomuzun DJ'lerinden bir tanesi Tansu.
Öyle
Tansu
mi?
Değil mi?
Evet.
Benim için o bir volkan. Ben o adama mesela sürekli volkan diyorum. Çünkü baktığım zaman volkan tipi var adamda.
Olabilir.
Yani bir de doğru. Volkan tipli bir insana Tansu ismini koymak ekstra bir zorlaştırmış oluyorsun hayatımızı yani. Hani Tansu zaten
düşününce
çok özel
gerçekten bir isim. Volkanı ben de yakıştırdım ona şimdi.
Abi o adam bir volkan. Kafası kel. Yani işte boyu uzun falan böyle. Bir volkan tipi var yani. Bazı insanlar... Mesela benim bir arkadaşım vardı. Onun da birkaç ay sonra çocuğu olacaktı. Ben de sordum. Acaba ne koyacaksın ismini? Hani kız mı erkek mi falan. Erkek dedi. İsmini ne koyacaksın dedim. Dedi ki bana. Ya abi bir tipini göreyim de. Çocuğun tipine bir bakayım da dedi. Bence çok mantıklı. Yani doğan çocuğun bir tipine bakıp ona isim koymak lazım.
Ya da şöyle MR görüntüleri alıyorlar ya. Oradaki bebeğin.
Evet.
Hissettirdiği şeye göre de olabilir. Biz mesela doğmadan kararımızı vermiştik. İsmi de yakıştı diye düşünüyorum.
Evet, seninki tam bir fırlama oldu. İsmi de yakıştı gerçekten. Bir isim koyarken düşünmek lazım yani. Hani babalar ya anneler kendi ideallerindeki varlığın ismini seçiyorlar ya.
Bir de kendilerini bilmekle de alakalı bence. Çok böyle hani...
Evet, çok iddialı isim. Yani evet, çok iddialı isim koymaya gerek yok. Ama bu gidişte böyle işte Hüseyinlerin, Ahmetlerin, Mehmetlerin ya da işte ne bileyim eski Nerminlerin, Şebboyların... Şebboy diye bir isim vardı ya, bu arada. Evet, soyları tükenecek. Evet. Aa evet. Bak oradan aklıma
zaten
geldi demek ki.
Şebboy Çek'ten geliyormuş.
Öyle mi?
Aa, evet.
Bak mesela bu bir isim. Aynı zamanda bir kız ismi. Ama artık hani Melisa'lar bilmem neler geçilmiyor yani. Yani
çiçek
çocuklarımız...
aslında şey boy bu arada.
Bu arada Melisa'da...
çiçeği var.
Evet Melisa'da bir çiçek bu arada. Evet, ben de orada bir pot kırmış oldum yani. Neyse çocuklarımıza yani volkan olacak çocuğa sen Tansu ismini koyarsan benim hakkımda o çocuk volkan olarak kalır. Yani çocuklarımızın tipini görelim. Hatta bence benim önerim 12 yaşına gelsinler. Yani bir kahramanlık değilse bile bir şey yapsınlar. Bir bakalım nasıl bir karakter bu yani. Ne bileyim gidip damacanayı taşır mesela alt kattan bir şey yapsın. Ona göre ben bir çocuğa isim koyayım yani. Çocuğa taşıyamayacağımız isimleri koymayalım diyelim. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Şarj'da Türkiye'mizin tanınmış DJ'lerinden bir tanesi David Şaboy'la sohbet ediyorduk. Hocam şimdi bu Sertab Erener'ler ya da işte Şebnem Ferah biz yaşlandığımız için mi acaba bizim aklımızda böyle bir tanecik olarak kaldılar? Yoksa yeni nesilde böyle akılda kalıcı henüz birileri çıkmadı mı ya? Düşünüyorum da mesela kimler var şu an yeni nesilde?
Ya yeni nesil biraz daha farklı müzik.
Evet.
Dinliyor. Biraz daha...
Dinliyor ve yapıyor da yani.
R&B, evet. Şimdi sonuçta bizim daha sevdiğimiz, bildiklerimiz daha duygu yüklü sanatçılar mı diyeyim artık?
Öyle. Şu anda mesela popüler senin kafanda kim var mesela? Popüler deyince aklına gelen. Sen sevdin, sevmedin ama böyle popüler.
Yeni anlamda mı?
Evet. Edis var galiba bildiğiniz.
Evet. Ben Edis'in sonrasına gidemiyorum. Var tabii işte Güneş.
Güneş var, evet.
Uzi falan.
Ama şöyle bir sorunuz hocam. Neden hep rapçiler? Şu an rap müzik nasıl bu rapten uzaklaşacağız biraz?
Ekonomi.
Ondan mı?
Evet.
Ne anlamda?
Ne alaka dedin değil mi?
Evet, ne alaka?
Eskiden arabesk vardı.
Evet.
Şimdi bu hip hop, diyeceksin nedir? Orada da sözleri dinlediğinde aslında biraz arabesk, biraz daha ezilmişlerin ve o şeylerin
evet.
İçini yansıtıyordu diyeyim sana.
Evet.
Şu anki hip hop'ta da dinlediğinde sözlerde orada yine bir...
Altyapılar modernleşti. Aslında o kültür
hala
devam
arabesk.
Ediyor.
Bak, bambaşka bir
şey yani.
Bambaşka bir sayfa açtın şu an benim kafamda.
Evet.
Şu an durum ekonomik deyince aklıma şu da geldi bir yandan. Şimdi mesela müzik, şimdi popüler olan bir şey böyle para da getirmeye başladığını görünce insanlar bir yandan hücum ediyorlar ya oralara. Şimdi rap müzikte şöyle de bir şey var bir yandan. Mesela eskiden bir müzik grubu kurmak, işte gitarcıyı bulacaksın, bilmem ne, prova, stüdyo falan bir masraftı. Şu an kendi evinde yapabileceğin...
Üretimi çok kolay.
Çok basit bir tarz rap müzik. Tabii ki iyi yapanlar, daha fazla emek verenler her yerde ayrılıyorlar ama herhalde bir ekonomik tarafı da bu. Ya rap müzik üretiliyor.
İyi müzik var, kötü müzik var. Ben öyle bakıyorum biraz. Evet. Yani rapin de iyileri var ama evet, çoğunlukla Türkiye'de şu anda domine eden, katılıyorum. Yani arabeskten beslenen bir tarafı var. Yani arabesk şekil değiştirdi aslında.
Evet. Bir de şu anda sanki hani daha genç kuşak yönlendiriyormuş gibi müziği. Hep mi böyleydi acaba bu?
Tabii ki hep öyleydi çünkü sonuçta daha tüketici her zaman evet, gençti. O zaman da biz genç kuşaktık.
Yani o zaman biz yaşlandık ya. Ben şu an bunu
bizim
anladım.
Bizim anne babalarda Şebnem Ferah'tı. Ne diyordu? İzzet Altınbeş'e falan.
Ya onlar da onu söylüyordu. Vay be. Nerede kaldı İzzet Altınbeş'e?
Yıldırım Gürses falan vardı falan.
Evet.
Vay Şebnem Ferah be. Ne ya falan diyordu.
Hocam demek ki zaman değiştikçe bir kısmı geride kalıyor ama biz hep yakından yakalamaya çalışıyoruz. Biz genç kalanlardanız.
Evet.
Öyle demeyelim yani. Hani yaş tabii, yaş olarak bakmayalım. Bak burada Atalar hocamın saçlar bembeyaz ama kendisi baktığın zaman 30'luk bir delikanlı yani.
Tamam. Tabii içimiz öyle.
Evet, öyle içimiz yani. Her zaman genç kalalım. Yaş geçse de genç kalanlardan olalım
müzik
diyelim.
Genç tutar.
Evet, müzikte genç tutar. O zaman müzikle devam ediyoruz. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Cuma akşamının şarjındasınız. Yanımda ünlü DJ'miz David Şaboy var. Hocam Nisan ayı da nasıl geçti yahu? Ne kadar bomboş geçti ya. Nisan'ı nasıl bitirdik biz? Nasıl Mayıs'a geliyoruz?
Yani depremsiz girseydik daha iyi olacak.
Depremsiz ve olaysız. Yani işte senin mesleğinde de böyle eğlence sektöründe, bir hizmet sektöründe bulunmakta işte böyle şanssız bir durum yani. Hani o oluyor, bu oluyor. Çünkü her sabah bir şeye uyanıyoruz ve ilk feda edilen mesleklerden bir tanesi işte eğlence sektöründeki işler oluyor diye düşünüyorum.
Maalesef.
Ama umutlu musun bu yaza dair? Yani bir şeyler, bir yerlere kayyum falan olmazsa, deprem olmazsa, bir şeyler olmazsa diye bir umudun var mı yaza dair?
Umut hep var.
Umut her zaman olmalı. Umut
ama
her zaman olmalı.
Ben bildim bileli bu işin içinde her yaz, bu yaz nasıl geçecek, her kış bu kış nasıl geçecek
diye düşünüyorsun. İnşallah bu yaz şimdiye kadar geçirdiğimiz en iyi yaz olur. Yakın zamanda var mı projelerin bir yerlerde?
Projelerim var. Bu hafta Ankara var. Sonra Kıbrıs'ta bir var. Sonra iki ayda bir benim tertiplediğim partiler oluyor ara ara.
Mükemmel.
Çok kapalı işlere gittiğim için genelde biraz da arkadaşlarımın da gelmesi, hani gelsin ve beraber arkadaşların olduğu şeyde daha bir keyif alıyorsun ya.
Evet.
Yani o tanıdık gördüğün gece şeyinde. Onun üzerine böyle tertiplediğim partiler oluyor ara ara farklı mekanlarda. O var.
Aslında bir yerden kaçıp başka bir yere gittiğinde eğlenceyi, müziği bulabiliyorsun işte. Bazen böyle.
Böyle.
Bazen böyle. Atalar hocam senin var mı yakın zamanda çalacağın bir yer?
Yok.
Sen bu mesleği bıraktın. Bu DJ'lik mesleğini bıraktın anladığım kadarıyla.
Bırakmadım.
Evet. Senin niyetin ve planların var.
Form değişti sadece.
Form nereye değişti hocam? Şu anda...
Radyolarda setler.
Bak şu form değişti derken müziğin de formu değişti. Mesela şu an trend müzik ne? David hocam sana sormak istiyorum. Şu an trend müzik ne Türkiye'de? Ne gidiyor mekanlarda?
Vallahi afro gidiyor ama o da mekana ve yere göre değişiyor ya. Yani...
Afro dediğimiz bu Afrika tınılarını taşıyan
house, evet, müzik.
Afro müzik.
Tınılarını taşıyan öyle bir afro sound oldu ama.
Sen mesela bunun olacağını biliyor muydun daha önceden? Böyle oluyor mu sizde? Yani siz mi getirdiniz bunu, geldi de çalıyor musunuz gibi merak ediyorum DJ'leri.
Geliyorum demişti. Hatta şöyle söyleyeyim, 2000'lerin başlarında başlamıştı. Ama bu son bir 5-6 ya da belki biraz daha eski dönemde popülerliği arttı.
Black Coffee uçurdu ilk.
Evet.
Bence.
O aslında başka bir yere aynen taşıdı. Vardı öncesinde.
Şu an dinlediğimiz Adam Portman falan.
Bir de kayna müzik.
Onlar ekibi. Başta daha böyle Deep House gibi takılıyorlardı ama şu an daha Afro Sound'a kaydılar.
Yani ben... David hocam burada mevzu dünyayı tanımak mı acaba? Yani dünyayı mı dinliyorsunuz da bu geliyor kesin diyorsunuz aslında?
Ya dünyayı tanımak, dünya müzikleri takip etmek
evet,
aslında.
Ama bize geliyor yani müzik, biz hani bir yerden bir şey getirmiyoruz da bize doğru geliyor mu acaba? Yoksa siz mi başlatıyorsunuz bu müzik trendlerini?
Ya tabii ki yine DJ'ler başlatıyor. Aslında biz de bizim az önce yine konuşmuştuk bu ortada, yani konum olarak ülkemizin bu ortada bulunmasından o daha evet, doğu batı sentezini şey yaparak aslında biz de yine soundlar çıkartıyoruz ama keşke bunları da böyle bir global evet, anlamda yukarıya taşıyabilsek. Nefis olur, tadından yenmez.
Mesela bundan sonra gelmesini dilediğin trend nedir ya da beklediğin trend? Müzik evet, trendi. Var mı öyle bir şey yakın zamanda şu geliyor diye?
Yok şu an bilmiyorum. Senin var mı tam bildiğin, takip ettiğin, şu ya, geliyor diyebileceğin?
Takip ettiğim şeyler var. Yani popüler dans müziğini etkileyecek evet. şeyler oluyor. Ama nereye evrilir kestiremiyorum. Evet,
Türkiye'de bile mesela biraz yumuşadı.
Yumuşuyor evet.
Piyasalar bile artık şu anda eskisi gibi.
Ya şey oluyor. Çok sert müzik çalanlar biraz daha yumuşuyor. Yüksek temposu olan, BPM yüksek olan müzikler daha bu ara düşmeye başladı. Evet. Biraz politik şeyler de etkiliyor bu tip şeyleri. Yani dünyadaki genel durum da etkiliyor. Ekonomi de etkiliyor. Bizim gibi ülkelerde de tabii yani bu işte düzensizlik, her hafta yeni bir olay, yeni bir aksiyon. DJ'lerin ya da müzik üretenlerin evet. odaklanmasını biraz şey yapıyor. Yani bizde çok yetenekli insanlar var ama gündelik yaşam zorlukları evet. oralarda bir şeyler yapmalarını zorlaştırıyor. Ama
ama hocam işimiz de bu diyeceksin. Nabza göre şerbet vermek.
Çok yetenekli insanlardı. Artık yurt dışında evet. Mahmut Orhan gibi.
Onları da konuşacağız birazdan. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te cuma akşamını yedik, haftayı bitirdik. Zor bir hafta oldu depremiyle, işte birçok gündemiyle ama neyse ki sağ salim hafta sonuna geldik. İyi bir hafta sonu diliyorum. Konuklarımıza teşekkür ediyorum ama asıl konuğumuza öncelikle teşekkür edeceğim. David Şaboy buradaydı. İki gün boyunca bizimleydi. Bir günü deprem gündeminden biraz kaynadı gitti ama müziği konuştuk, DJ'liği konuştuk. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
Böyle İyi ki geldin. Ortamda.
Evet. Tekrar eski anılarım canlandı.
İnşallah senin o kafandaki festivaller, işte o yapmak istediklerimiz, müzik, eğlence bunlarla geçen bir yaz ya da bahar olur diye düşünüyorum. Ne zaman gelecek o da belli değil artık bu yazın, baharın. Ama sadece iklimiyle değil, havasıyla, işte tadıyla, tuzuyla, her şeyle yaz gibi yaz olsun. Atalar hocam buradaydı her zaman olduğu gibi. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Biz de teşekkür ederiz.
Bilgehan Başkan buradaydı yine. Bilgehan Başkan'a teşekkür ediyoruz. Dinleyiciye teşekkür ediyoruz. Cuma akşamına teşekkür ediyoruz. Artık hafta sonuna doğru gidelim diyoruz. Şarj bitti. Murat Özsoy'la Şarj.